Geçmişten Sonsuzluğa, 2. Cilt, Bölüm 25, Yeşaya'nın Çağrılması. Azarya olarak da bilinen Uzziya'nın, Yahuda ve Benyamin topraklarındaki uzun yönetimi, 200 yıl kadar önce ölen Süleyman'dan sonraki en büyük bolluğa sahne olmuştu. Kral, yıllar boyunca sağduyulu bir yönetim sergiledi. Göklerin bereketi sayesinde ordusu, önceki yıllarda kaybedilen bazı bölgeleri geri aldı. Kentler yeniden inşa edildi ve sağlamlaştırıldı. Ulusun çevredeki halkalar arasındaki konumu daha da güçlendi. Ticaret canlandı, ulusların zenginlikleri Kudüs'e akmaya başladı. Uzziya'nın ünü uzaklara kadar yayıldı. Çünkü gördüğü olağanüstü yardım sayesinde büyük güce kavuşmuştu. İkinci Tarihler 26 ayet 15. Ne var ki bu dışsal bolluğa eşlik eden bir ruhsal canlılık gerçekleşmedi. Tapınaktaki etkinlikler önceki yıllarda olduğu gibi sürüp gidiyor, kalabalıklar yaşayan Allah'a tapınmak için toplanıyordu. Ama alçak gönüllülüğün ve içtenliğin yerini gurur ve resmiyet almıştı. Uzziya için şöyle yazılmıştır. Ne var ki büklenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Allah'ı Rab'be bağlı kalmadı. Buhur sunağı üzerinde buhur yakmak için Rab bin tapınağına girdi. 16. ayet. Uzziya'ya yıkım getiren günah küstahlıktı. Yahve'nin açık buyruklarından birini çiğnedi. Harun'dan başka kimsenin kahinlik görevini yürütemeyeceğini bildiği halde tapınağa girdi ve sunakta buhur yakmaya kalkıştı. Başkâhin Azarya ve yardımcıları ona sitem ettiler, vazgeçirmeye çalıştılar. Sen Rab'be bağlı kalmadın, Rab Allah da seni onurlandırmayacak. 16-18. ayetler. Krala böyle seslenilmesi Uzziya'yı kızdırdı. Ancak sorumlulara karşı gelerek tapınağı kirletmesine izin verilemezdi. Öfkeli bir isyan içinde tapınakta dururken Allah'ın yargısı üzerine geldi. Alnında deri hastalığı belirdi. Başkâhin Azarya ile öbür kâhinler ona bakınca alnında deri hastalığı belirdiğini gördüler. Onu çabucak oradan çıkardılar. Uzziya da çıkmaya istekliydi çünkü Rab onu cezalandırmıştı. Kral Uzziya ölünceye kadar deri hastalığından kurtulamadı. Bu yüzden ayrı bir evde yaşadı ve Rabbin tapınağına sokulmadı. Ne üstün konumu ne de yaşam boyu süren hizmeti, yönetiminin son yıllarını lekeleyen ve üzerine göklerin yargısını getiren küstahça günaha mazeret oluşturabilirdi. Allah insanlar arasında ayrım gözetmez. Yerli ya da yabancı biri bilerek günah işlerse Rabbe saygısızlık etmiştir. Bu kişi halkının arasından atılmalı. Sayılar 15-30. Uzziya'nın üzerine gelen yargının oğlu üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Yotam, babasının yönetiminin son yıllarında ağır sorumluluklar taşıdığı gibi onun ölümünden sonra tahta geçti. Yotam'la ilgili şöyle yazılmıştır. Babası Azarya gibi Yotam da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hala kurban kesip buhur yakıyordu. Yotam, Rab bin tapınağının yukarı kapısını onardı. 2. Krallar 15, ayet 34-35. Uzziya'nın yönetimi sona ermek üzereydi ve Yotam birçok devlet sorumluluğu üstlenmişti. Krallık soyundan gelen Yeşaya, genç bir adam olduğu halde peygamberlik görevine bu dönemde çağrıldı. Yeşaya'nın emek vereceği dönemde Allah halkı için özel bir tehlike söz konusuydu. Peygamber, Kuzey İsrail'in ve Suriye'nin birleşik ordularının Yahuda'yı işgaline tanık olacaktı. Astır ordularının krallığın önde gelen kentleri kuşattığını görecekti. Daha o hayattayken Samirya yıkılacak, İsrail'in 10 oymağı ulusların arasına dağılacaktı. Yahuda, Astır orduları tarafından tekrar tekrar işgal edilecek, Kudüs kuşatılacak ve Allah'ın mucizevi müdahalesi olmasa yıkıma uğrayacaktı. Güneydeki krallık ciddi tehlikelerin tehdidi altındaydı. Allah'ın koruması kalkıyor, Asur kuvvetleri Yahuda topraklarına yayılmaya hazırlanıyordu. Ne var ki dış tehlikeler ne kadar bunaltıcı görünse de iç tehlikeler kadar ciddi sayılmazdı. Rabbin kulunu en çok şaşırtan ve bunaltan kendi halkının sapkınlığıydı. Ulusların arasında ışığı taşıması gerekenler sapkınlık ve isyan yoluyla Allah'ın yargılarını davet ediyorlardı. Kuzey Krallığına yıkım getirmekte olan Hoşea ve Amos'un işaret ettiği kötülüklerin çoğu Yahuda Krallığının hızla çürümesine yol açıyordu. Halkın sosyal durumu özellikle cesaret kırıcıydı. Kazanç peşindeki insanlar eve ev, araziye arazi katıyorlardı. Bakınız, Yeşaya 5, ayet 8. Adalet çarpıtılıyor, yoksullara merhamet edilmiyordu. Allah bu kötülüklere ilişkin şöyle dedi. Rab, halkının ileri gelenleri ve önderleriyle davasını görecek. Rab, her şeye egemen Yahve onlara diyor ki, bağları yiyip bitiren sizsiniz. Evleriniz yoksullardan, zorla aldığınız malla dolu. Ne hatla halkımı eziyor, yoksulu sömürüyorsunuz? Yeşaya 3, ayet 14-15. Çaresizleri korumakla görevli oldukları halde, yoksulluk ve ihtiyaç içindekilerin, dulların ve yetimlerin feryatlarına kulak tıkamışlardı. Bakınız, Yeşaya 10, ayet 1-2. Eziyet ve zenginlikle birlikte gurur ve gösterişçilik, sarhoşluk ve alencilik baş gösterdi. Bakınız, Yeşaya 2, ayet 11-12. 3-2.16-18 ile 23, 5-2.22-11-12. Yeşaya'nın günlerinde putperestlik artık şaşkınlıkla karşılanmıyordu. Bakınız, Yeşaya 2, ayet 8-9. Günahlı uygulamalar bütün sınıflar içerisinde o kadar baskın çıktı ki, Allah'a sadık kalan azınlık sık sık cesaretini yitirme ve ümitsizliğe kapılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu koşullarda Uzziya'nın yönetiminin son yılında Yahuda'ya Allah'ın uyarı ve sitem bildirisini iletmek üzere çağrılan Yeşaya'nın bu sorumluluktan kaçınması şaşırtıcı değildir. Yeşaya inatçı bir direnişle karşılaşacağını biliyordu. Bu durumla tek başına yüzleşemeyecek olduğunu fark etti. Halkın inatçılığını ve inançsızlığını gördü. Bundan ötürü ümitsizliğe kapıldı. Görevini çaresizlikten ötürü bırakmalı mıydı? Yahuda'nın putperestlik içinde rahatsız edilmeden yaşamasına izin vermeli miydi? Ninova'nın ilahları göklerin Allah'ına meydan okuyarak yeryüzüne böyle hükmedecek miydi? Tapmakta dururken Yeşaya'nın zihninden bu tür düşünceler geçiyordu. Tapınağın içindeki örtü ve kapı birdenbire açılır gibi oldu. Ayak basmaması gereken en kutsal yeri görmesine izin verildi. Yahve'nin taht üzerinde yüce ve görkemli bir şekilde oturduğunu gördü. Yüceliği tapmağı dolduruyordu. Tahtın her iki yanında seraflar uçuyordu. Yaratıcılarına hizmet ederken yüzleri hayranlıkla örtülmüştü. Her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor diyorlardı. Serafların sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı. Tapmak dumanla doldu. Yeşaya 6, ayet 3. Yeşaya, Rabbin yüceliğini ve görkemini gördüğü zaman Allah'ın paklığına ve kutsallığına hayran kaldı. Yaratıcısının eşsiz yetkinliğiyle kendisinin de bir parçası olduğu İsrail'in ve Yahuda'nın günahlı yolları arasında ne büyük bir karşıtlık vardı. Vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları murdar bir adamım, dudakları murdar bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm. 5. ayet. Tapınağın iç kısmında Allah'ın varlığının yetkin ışığıyla dolup taşan Yeşaya, çağrıldığı görev için kendisinin ne denli yetersiz ve kusurlu olduğunu anladı. Ancak Yeşaya'nın sıkıntılarını gidermek için bir seraf gönderildi ve bu yüce göreve uyum göstermesi sağlandı. Seraflardan biri bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, "İşte bu kor dudaklarına değdi, suçun silindi, günahın bağışlandı," dedi. Sonra Rabbin sesini işittim. "Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek?" diyordu. "Ben, beni gönder," dedim. 7-8. ayet. Göksel ziyaretçi, bekleyen haberciye, "Git, bu halka şunu duyur," dedi. İşittikçe işitecek ama anlamayacaksınız. Baktıkça bakacak ama görmeyeceksiniz. Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır, kulaklarını ağırlaştır. Gözlerini kapat. Öyle ki gözleriyle göremesinler, kulaklarıyla işitemesinler, yürekleriyle anlamasınlar. Ve bana dönüp şifa bulmasınlar. 9-10. ayetler. Peygamberin görevi açıktı. Hakim olan kötülüklere karşı sesini yükseltecekti. Ne var ki herhangi bir güvence olmadan görevi üstlenmeye korkuyordu. "Ne vakte kadar ya Rab?" diye sordu. 1-1. ayet. Seçilmiş halkın asla anlamayacak, tövbe edip iyileşmeyecek mi? Yanılgı içindeki Yahuda ile ilgili yükü boşu boşuna taşmamalıydı. Görevi meyvesizlikle sonuçlanmamalıydı. Ne var ki kuşaklar boyunca çoğalıp duran kötülükler tek bir günde silinip anlamazdı. tüm yaşamı boyunca sabırlı ve cesur bir öğretmen, hem yargıyı hem de ümidi bildiren bir peygamber olmalıydı. Allah'ın tasarısı yerine geldiği zaman çabaları meyve vermeli, Allah'ın sadık habercilerinin emekleri boşa çıkmamalıydı. Bir kalıntı kurtuluşa kavuşmalıydı. Bu hedefe ulaşmak için isyancı ulusa uyarılar ve ricalarla seslenmek gerekliydi. Rab şöyle duyurdu: "Kentler viraneye dönüp kimsesiz kalıncaya, evler ıpıssız oluncaya, toprak büsbütün kıraçlaşıncaya kadar. İnsanları çok uzaklara süreceğim. Ülke bomboş kalacak." 11-12 ayetler. Tövbesizlerin üzerine gelecek ağır yargılar, savaş, sürgün, zulüm, ulusların arasında güç ve prestij kaybı. Bunlara bakarak Allah'ın elini görmeleri ve tövbeye yönelmelerini amaçlıyordu. Kuzey Krallığı'nın 10 oymağı kısa süre içinde ulusların arasında dağıtılacak, kentler ıssız kalacaktı. Düşman ulusların yıkıcı orduları ülkeyi tekrar ve tekrar silip süpürecekti. Kudüs bile sonunda düşecek, Yahuda tutsak alınıp götürülecekti. Bunlara rağmen vaat edilen ülke sonsuza dek terk edilmiş bırakılmayacaktı. Göksel haberci Yeşaya'ya şöyle bildirdi: "Halkın onda biri kalsa da ülke mahvolacak. Ama devrildiği zaman kütüğü kalan sakız ve meşe ağacı gibi kutsal soy kütüğünden çıkacak." Kral Ahaz'a bir işaret. İmanuel. 13. ayet. Allah'ın tasarısının son evresine ilişkin güvence, Yeşaya'nın yüreğini ümitle doldurdu. Dünyasal güçler Yahuda'yı kuşatsalar ne fark ederdi? Rabbin habercisi karşıtlık ve direnişle karşılaşsa ne fark ederdi? Yeşaya kralı, Rablerin Rabbini görmüştü. Serafların yüceliği bütün dünyayı dolduruyor diye ezgi söylediklerini işitmişti. Yoldan çıkan Yahuda'ya kutsal ruhun gücüyle nasıl bir ümit verildiğini anlıyordu. Peygamber önüne konulan göreve hazırlanmıştı. 3. ayet. Uzun ve çetin görevi süresince bu görümün anısını taşıdı. Yahuda halkının huzurunda 60 yıl boyunca bir ümit peygamberi olarak durdu. Mesih'e inananların gelecekteki zaferiyle ilgili bildirilerini giderek artan bir cesaretle önceden bildirdi.